Ayrım 30.
Savaş çıkınca birçok entelektüel de kendini hırvat hissetti. Ama Puhovski bana bildiğin gibi savaş çıkınca entelektüeller en ön safta olmaz demişti. Onların yerine KMÇ savaştı. Sırp tarafında Bosna'daki en iğrenç savaş suçlularından biri olan Arkan, gerçek adı Zeljko Rajnetović, Kızıl Yıldız Taraftar Kulübü'nün başkanıydı. Kızıl Yıldız sahasının karşısındaki 3 katlı bir kömürlükte yaşıyordu ve kulübün taraftarlarından çoğunu kendisiyle birlikte Bosna'ya götürdü. Belgrad'daki Financial Times muhabiri Laura Zilber bana futbol taraftarları savaşta gerçekten etkiliydi dedi. İzciler gibi hepsi bir araya gelince çok etkili olur. Laura batılı bir elçiyle yemeğe hazırlanıyordu. Çok kabaydı, bana şu anda konuşacak zamanım yok dedi. Ama Humphrey Bogart gibi bir sesle neden akşam yemeğe gelmiyorsun dedi. Darko ve Neno KMÇ'nin önderleri olmak iddiasındaydı. Güzel kızlarla dolu temiz bir bar olan Cafe Z'de oturup bana savaşı anlattılar. Vukovar'da el bombasıyla şarapnel yarası almış olan Darko, oduncu gömleğinin kolunu sıvayıp bana yarasını göstermeye çalıştı. Fakat gömleğin kolu çok yukarı çıkmıyordu. Cafe Z'dekiler onun soyunduğunu sandı. Utana sıkıla duvarın arkasındaki bir sandalyeye geçti, orada elbiselerini sıyırıp bana soluk yara izini gösterdi. Diğer kolunda üstüne Dinamo yazan bir İngiliz bayrağı vardı. 1980'lerde Darko Zagreb'deki İngiliz Kültür Merkezi'nde oturur, Telegraph, The Times ve Football Monthly'de İngiliz hooliganlar hakkında yazılar okurmuş. Chelsea'ye hayranmış çünkü taraftarlarının %90'ı olaylara karışırmış. Chelsea, iyi arkadaşlar, iyi savaşçılar demişti bana. İngiliz taraftarını seviyorum çünkü kulübünü çok seviyor. Gerçekten kendisi için dünyadaki en önemli şey kulübü. Dolayısıyla KMÇ, Bad Blue Boys, BBB, İngilizce bir ad seçmişti kendine ve Darko ile Neno Guinness içiyordu. İngilizceyi iyi konuşuyorlar ve konuştukça daha iyi de hatırlıyorlardı. 10 dakika sonra birden fucking sözcüğünü kullanmaya, Vinnie Jones is fucking mental gibi laflar etmeye başladılar. Darko şu anda gazi ve ayda 350 sterlin maaş alıyor. Ona göre çok para bu. Fiyatlar Hırvatistan'da Britanya'daki kadar yüksek. Darko ve Neno savaşta bazı Britanyalı gönüllülerin savaşmak için Hırvatistan'a geldiğini söyledi. Çoğu sonunda KMÇ ile takılmaya başlamıştı. Çünkü Britanyalılar için kafa dengiydiler. KMÇ üniformasına Dinamo amblemi takıyordu ve Neno cephede penceresinden Dinamo bayrağı sarkan bir evde yatıyordu. Geçerlerken konvoylar yuhalıyormuş. Kollarında Dinamo amblemiyle bir sürü insan öldü bu savaşta demişti Darko. Neno ile birlikte çok arkadaşlarını yitirip yitirmediklerini sordum. Düşündüler. 5 ya da 6'sı öldü dediler. Ama işin tuhafı çoğu araba kazasında ölmüştü. Kuşatma altındaki Vukovar'da Sırp saflarını geçmeye çalışan 9 ayını Darko ile birlikte esir kampına geçirmiş olan bir arkadaşları, Noel'den 2 gün önce bir partiye giderken gençlerle dolu bir arabanın çarpmasıyla ölmüştü. Darko ve Neno artık Dinamo'yu izlemeye gitmiyorlar. KMÇ'nin çoğu Hırvatistan Başkanı Franjo Tuđman takımı savaş sırasında Hırvatistan diye adlandırınca maça gitmeyi bırakmış. Maça gidenlerin sayısı artık bazen 1000'e kadar düşüyor. Savaştan önceki 15 binlik toplulukla karşılaştırılınca bu sayının ne kadar düşük olduğu anlaşılır. Darko ve Neno'ya maçlara gitmeye yeniden ne zaman başlayacaklarını sormuştum. Kulübün adı Dinamo olunca demişti Neno. Bence aslında 27 yaşında KMÇ'ye göre fazla büyüktüler. Savaşa gidip geldiklerine göre artık Zagreb sokaklarında dolaşıp dövmek için Hırvat bölgelerinden gelmiş taraftarlar aramak, bir pazar öğleden sonrası eğlencesi olarak onlara pek tatsız görünüyordu. Kulübün adını değiştirmek Başkan Tuđman'a pahalıya mal olmuştu. Kahramanı Mareşal Tito'nun doğum yerine yakın bir yerde, Zagreb'e 25 mil uzakta doğmuş olan Tuđman hiçbir zaman spordan anlamamıştı. 40 yıl önce genç bir general olarak Yugoslav ordusunun kulübü Partizan'ın başkanı olmuştu. Hırvatistan'daki politik muhalifleri bugün sık sık şunu soruyor. Partizan'ı yönetmiş olan biri nasıl bize önderlik eder? Tito ondan bakınca Tuđman tarihçi olarak çalışmak üzere Zagreb'e dönmüştü. Hırvatların 900 yıldır bağımsızlık istediklerine inanmaya başlamıştı ve kendisinin Hırvat George Washington yani ulusun babası olduğuna inanmıştı. Başkan oldu, askeri üniformalar giymeye başladı. Sırbistan'a karşı bir savaş verdi ve sokakların, futbol takımlarının adlarını değiştirmeye koyuldu. Ulusun babası bir şeyleri değiştirmelidir tabii. Tuđman Dinamo'yu Hırvatistan'a döndüğünden beri izliyordu. Fakat başkan olarak özel bir ilgi duydu. Bir keresinde Auxerre'le oynayacağı önemli bir Avrupa Kupası maçından önce takım Ligue Primorac'la karşılaştı. Maç başlamadan önce Tuchman geldi soyunma odasına diye iddia etmişti Primorac başkan yardımcısı. Çocuklar dedi, hayal kırıklığı istemiyorum. 6-0 olacak, ona göre çalım atmayın. Dinamo 6-0 kazandı. Manchester United'ın Avrupa maçları öncesinde hoşuna gidecek türden politik bir destekti bu. KMC savaştayken Tuchman Dinamo'yu yeniden adlandırdı. İlk seçtiği isim Hask Grajanski kulağa hoş gelmiyordu ve yaşlılar Hask ve Grajanski'nin rakip takımlar olduğunu hatırlıyordu. Bir takıma Manchester City, Manchester United adını vermek gibi bir şeydi bu. Dolayısıyla takımın adı Hırvatistan Zagreb olarak yeniden değiştirildi. Ben Zagreb'e gitmeden önce Tuchman bir seçim konuşması sırasında kalabalığın içinde bir Dinamo bayrağı fark etmiş. George Washington'u andıran sükunetini kaybederek taraftarları azarlamaya başlamış. Onlar da Hırvatistan değil Dinamo diye tezahürata koyulmuşlar. Dinamo'yu istiyorsanız Sırbistan'a gidin diye karşılık vermiş Tuchman onlara. Bu söz düellosu şöhretine hiç iyi bir etki yapmadı ve bir ay sonra partisi Zagreb'de yerel seçimleri kaybetti. Diğer bütün partiler takımın adını yeniden değiştirmeye yardımcı olma sözü verdiler. Adını değiştirmek aptalca bir şeydi ve çok önemli bir hataydı demişti bana Hırvat bir şair olan Zvonko Marković, arabamızı çarpmadan birkaç dakika önce. Zagreb'e dönmek için otostop yapmam gerekmişti. Tuchman Dinamo'yu kaybetti ama ulusal takım hala elindeydi. Halkına onların Hırvat olduklarını hissettirmek gibi bir işi olduğuna göre daha önemliydi bu. Zeki bir politikacının halka herhangi bir duyguyu verebileceğini biliyordu. Hatta Tito onları Yugoslav hissettirmişti. Yugoslavya 1950'lerde SSCB'yi yenerken hoparlörlerle sokaklara maç yayını yapılmıştı. Sırplarla Yahudileri katletmekten güç alan Hırvatlar yeni devletten gurur duymaya başlamıştı. Gurur büyümüştü. 1980'de Tito'nun ölüm haberinin geldiği gece Hırvat taraftarlar ve Hajduk Split maçındaki oyuncular gözyaşlarına boğulmuşlardı. Maçın yarım bırakılması gerekmiş, TV'de ağlaşmalar gösterilmişti. Fakat Profesör Pohovski bana demişti ki, şimdi oyuncuların çoğu orada olmadıklarını, TV görüntülerinin kötü olduğunu falan söylüyorlar. Artık herkes Hırvat. Zagreb'deki önemsiz bir maçın devre arasında Tomislav Ivić'e bakmaya gittim. Birden ufak tefek temiz giyimli bir adam bana sarıldı. Ivić olduğundan emin değilken, neler yapıyorsun şimdi diye sorarak başladım. Anlaşıldı ki Ivić'miş. Gidip Birleşik Arap Emirlikleri'ni çalıştıracakmış ve artık kendisini büsbütün Hırvat hissediyormuş. Bana savaş anlamıyorum dediği 3 yıl önceki dergi röportajını hatırlattım. Yok yok dedi, o ben değildim. İnsanlar kalıba sokulabilirler. Bütün halkını Ivić gibi Hırvat yapmak için Tuchman yeni Hırvatistan'ın büyük işler başarmasını istiyor. Gidip dünyayı fethedecek hali yok çünkü Hırvatistan'ın nüfusu Danimarka'dan daha az. Ama tamamen şans eseri çok iyi bir futbolcu kuşağı var. Söylemesi hoş değil ama bu futbolcular canını veren bir askerden daha fazla şey yapabilir Hırvatistan için demişti bana. Dinamo'da forvet oynayan Avustralyalı bir Hırvat olan Mark Viduka. Amcası ve büyük babası bir gece Yugoslav ordusu tarafından öldürülmüş olan Viduka, Hırvatistan'da mutlu değildi. Kötü havadan ve form doldurmaktan bıkmıştı. Dinamo'ya gelmeyi hiç planlamamıştı. Bir gün Melbourne'da evdeyken Tuchman aramış ve gelmesini istemişti. Başkan futbolun saygınlık anlamına geldiğini düşünüyor. Dünya güzeli olmakla aynı şey demişti bana Marković. Hırvat bir kız hep ilk beştedir. Yani 3 yıl önce bağımsız olduğumuzdan beri. Bu yıl Hırvat güzeli ikinci oldu. Benim gözümde bile çok özel bir güzelliği yok. Ama bu işler çok önemli. Eurovision şarkı yarışması da bunlar saygınlık meselesi. Hırvat oyuncular bunu biliyor ve ülkelerinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu söyleyip duruyorlar. Hırvatistan adına oynamak için bazen uçak paralarını bile kendileri veriyorlar. Normal insanlar yeni bir ulusları olduğu için pek heyecanlanmazlar, gündelik yaşam ve içkilerine geri dönerler. Hırvatistan'ın Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı kazanmasını sokaklarda kutlayan insanlar olup olmadığını sordum Viduka'ya. Hayır dedi ama ülkelerinin futbol takımında oynayanlar, kendilerine başkanları tarafından yeni bir ulusun yaratılmasına katkıda bulundukları söylenenler vatanseverliklerini koruyorlar. Takım kaptanı Boban insanların aşırı derecede milliyetçi oldukları Güney Hırvatistan'dan geliyor ve ülkesinden söz etmekten hiç vazgeçmiyor. Ancak Hırvatistan-İtalya maçından önce İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a şayet maç futbolcular yerine Hırvat edebiyat klasikleriyle İtalyan edebiyat klasikleri arasında olsaydı İtalyanların fark atacaklarını belirtmişti. Dante, Petrarca, Leopardi hiç konuşmaya bile gerek yok diye itiraf etmişti. Baban durumun farkındaydı demek ki. Gazetta'ya ilk okuduğu kitabın Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi olduğunu, Çehov ve Dostoyevski ile büyüdüğünü, Borges'e hayran olduğunu ama Marquez'i o kadar tutmadığını, Roberto Baggio'nun Hermann Hesse'den Siddhartha'yı okuması gerektiğini söylemişti. İtalyan Futbol Federasyonu'nun başkanı Materazzi'ye de Nietzsche'yi tavsiye etmişti. Bir Dinamo maçından sonra basın tribününde ulusal takımın çalıştırıcısı Miroslav Blazevic ile karşılaşmıştım. O Fransızca iyi konuşuyordu, bense kötü. Anladığım kadarıyla bana şöyle demişti. Maçtan önce her fırsatta oyunculara Hırvatistan'ın sorunlarından söz ediyorum. Bütün vatanseverlerimizin acılarından. Çünkü futbolda motivasyon çok önemlidir. Avrupa'daki en iyi oyunculardan bazılarına sahip olduğu halde Yugoslavya motivasyonu olmadığı için hiçbir kupa kazanamadı. Blazevic'in maçtan önceki taktikleri Tuçman'la tartıştığı doğru muydu? Ona futboldan söz ederim çünkü futbol uzmanıdır. Ya da vaktiyle başkana söylediği gibi, sizden sonra futbolu en iyi bilen benim. Tuçman ve çalıştırıcının özel bir dostluğu var. Tuçman vaktiyle Blazevic'in Dinamo Zagreb'in hem sahibi hem de çalıştırıcısı olmasına yardım etmişti. Fakat sonra adı değişti, takım kötüye gitmeye başladı. Yönetimde iç mücadele vardı ve Tuçman takımın Blazevic'in elinden alınmasına yardım etti. Bir Hırvat gazetesinde Blazevic, Tuçman'ın tenis maçından sonra bakanları ve kişisel doktoruyla kağıt oynadığı bir günü anlatır. O sıralar tenis maçlarının çoğunu Tuçman kazanıyordu. Blazevic her zamanki gibi Tuçman'ın arkasındaki bir sandalyede oturup oyunu seyrediyormuş. Kimse ona dikkat etmiyormuş ama Blazevic herkesin ondan bıktığının farkındaymış. Yine de kalmış. O anda içimde gurur kabardı, onun için sallanan sandalyede oturup TV seyrettim. Herkes gönülsüzce bana ne yapıyorsun diye soruyordu. Sonra birden Tuçman, Ciro nerede diye sormuş, Blazevic için kullandığı lakaptır bu. Blazevic sözlerine şöyle devam ediyor. Sonra birden herkes gülümseyip yanlarında oturmam için ellerini sallamaya başladı. Fransa'daki Bernard Tapie, rüşvet hikayesine Blazevic'in kenarından köşesinden karışmasına rağmen şu anda Blazevic ve Tuçman yine iyi arkadaşlar. Bir Hırvat gazetesi bu konuda onu sıkıştırınca Blazevic kendisinin dürüst olduğunu savunarak söze başlar. Sonra taktik değiştirip sorar. Yasal olmayan yollarla para almamış futbolcu var mıdır dünyada? Sonra Tuçman'a ne kadar yakın olduğunu ima etmeye başlar dergiye. Yakınlardaki bir Estonya maçından önce Tuçman'ın 6-1 Hırvatistan'ı kazanacağını tahmin ettiğini söyler. Maçın 15. dakikasında gerçekten skor 6-1'e ulaşır. Blazevic kaptan babana bağırır. Durun, daha fazla gol atmayın. Ne yazık ki Davor Şuker skoru 7-1 yapar. Karşılaştığımda Blazevic çok mutluydu. Birkaç saat önce İngiltere'nin Wembley'de takımıyla bir dostluk maçı oynamayı kabul ettiğini söylemişti. Bu durum İngilizlerin Eylül 1995'te Hırvatistan'la oynamayı reddederek rencide ettikleri gurur duygusunu okşamıştı. Ülkenin Sırpların yaşadığı bölümü olan Krajina'yı Hırvat askerlerinin işgalinden ve insanları evlerinden edişlerinden hemen sonraydı bu. Britanya'nın Zagreb'deki büyükelçisi Hırvat TV'sine çıkıp Futbol Federasyonu'nun maçın oynanmasını yasaklama kararının kendisiyle bir ilgisi olmadığını söylemek zorunda kalmıştı. Hırvatlar İngilizlerin neden oynamayı reddettiklerini biliyordu. Britanyalılar Sırplarla iyi dosttu ve Terry Venables İngiltere'nin Hırvatistan'a yenileceğini biliyordu. Hırvatistan'ın İtalya'yı yendiğinin ertesi günü bir kutlama kahvaltısında Tuçman hala yasaklanan maçtan söz ediyordu. Hırvatistan için Wembley'de oynamak çok önemliydi dediği söylenir. Ama kimseye hiçbir şey için yalvarmayın. Bırakın İngiltere bizi yeniden davet etsin. İngiltere'de oynamak Hırvatlar için çok özel bir anlam taşıyor. Zagreb'deki insanlar Balkanların bir parçası olmadıklarını bilmeniz konusunda titizdirler. Sırbistan'ın birbirlerinin gözünü oyan Ayyaş halkın Kiril alfabesini kullandığı kaba saba bir Balkan devleti olduğunu, buna karşılık Hırvatistan'ın İsveç ve Hollanda gibi gelişmiş bir batı ülkesi olduğunu söylüyorlar. Biz artık dünyanın bu kısmına ait değiliz, Avrupalıyız demişti bana 1980'lerde Yugoslavya'nın kaptanını yapmış Zajec adlı biri. Aslında kuşkusuz Hırvatistan Avrupa ile Balkanların bir karışımı. Sokaklar temiz ve tramvayda kimse kimseyle konuşmuyor. Fakat kafelerle gece kulüplerinde lütfen silahla girmeyin diyen levhalar var. Menülerdeki içki listeleri daima yemeklerden daha uzun. Ve bir de Hırvatların Bosnalı Müslümanları tıktığı şu işkence kampları meselesi var. Öbürlerinin de kampları vardı yanıtını yapıştırmıştı Tuçman. Dolayısıyla Hırvatistan umutsuzca batı tarafından kabul edilmeyi istiyor. ve Batı Avrupa'nın Wembley'den daha güçlü pek az simgesi var. Stad yaşlı, değişmeyen Avrupa'yı temsil ediyor. Hırvatistan'ın Wembley'de oynaması Tuçman'ın avam kamerasına konuşma yapmaya davet edilmesi gibi bir şey. Wembley'de oynamak kabul görmek demek. Darko ve Neno Hırvatistan'ı izlemek, Chelsea ve Sheffield United'lı arkadaşlarıyla birlikte kalmak üzere Avrupa Şampiyonası'na geliyorlardı. Olay çıkarmadan geldiler ama siktir git dersen kafana tekmeyi yersin dediler. Teşekkür. Bu kitap yalnızca dünyanın dört bir köşesinde yüzlerce kişiyle yapılan söyleşiler sayesinde yazılabilirdi. Birçok kişi çevirmenim, bazıları ücretli bazıları ücretsiz oldu ve görüştüğüm kişilerle ilişki kurmamı sağladı. Bazıları tren biletlerimi alarak bana yardım ettiler ki Rusya'da bu bir acıma ifadesi olarak kabul ediliyor. Tanıştığım ve kitabımda görüşlerine yer verdiğim herkese teşekkür ederim. Bunun dışında teşekkür ettiğim kişilerse, İngiltere'de Uluslararası Af Örgütü'nden Debbie Ashton ve Francisco Panizza, Harry Atwood, Rachel Baxter, Joe Boyle, Nancy Branco, Jordi Busquet, Rachel Cook, Shilpa Desmuk, Gillian Harling, Matt Mellor, Simon Pennington, Celso Pinto, Keir Radnich, Kevin Rees, Catherine Sawyer ve Simon Wexner. İskoçya'da Raymond Boyle, Mark Dingwall, Gary Dunbar ve Mark Leisham. Kuzey İrlanda'da Thomas D.J. McCormick ve ailesi John McNair. İrlanda'da John Lenihan, Marina ve Pauline Millington Ward. Hollanda'da Willem Bars, Rutger ve Jan Martens Lachter. Almanya'da Klopfalasch ailesi ve Hertha BSC Taraftar Kulübü. Baltık ülkelerinde Vilnius'taki Norveç Enformasyon Bürosu ve Markus Luik. Rusya'da Julia Artemova, Anna Borodatova, Vladimir Shinkaryov, Mark Rice Ozli, Carrie Scott, Sasha ve Irina. Ukrayna'da Peter Lavrenyuk. Çek Cumhuriyeti'nde Vaslav Hubinger, Karel Novotny, Jan Tobias ve yabancı gazeteler için basın ve enformasyon merkezi. Macaristan'da Kristina Fenyo ve Gabor Vargas. İtalya'da Herrera ailesi, Isabel Grenier ve Virgini. İspanya'da Elizabeth Almeida, Salvador Giner ve Nuria. Kamerun'da İngiltere Büyükelçiliği personeli. Güney Afrika'da bütün akrabalarım Dr. Kumalo, Steve ve Konfela ve Krishnaido. Botswana'da Masire ailesi. ABD'de Michelle Akers-Stahl, Joy Biefeld, Sue Carpenter, Julie Foudy, Duncan Irving, Leo Cooper, Dean Linke, Celestine Monga, John Polis, Michael Whitney, Mike Voitalla, Ade, Ruth Aguilera, Andres Cavellier, Chris Coles, Frank Delappa, Gus Martins, Megan Oates, Derek Ray ve Kristen Upchurch. Arjantin'de Rafael Bloom, Estela De Carlotto, Peter Hamilton, Fabian Lupi, Nathaniel C. Nash, Daniel ve Pablo Rodriguez Sierra ve Eric Vail. Brezilya'da Ricardo Benzacuem, Marcio Moreira Alves, Adam Reed ve Herbert de Souza. Ayrıca Yorkshire Televizyon'dan Peter Gordon ve Nick Lord'a da teşekkür ederim. 1990'da tüm dünyadaki futbolu konu alan En Büyük Oyun adlı harika bir TV dizisi hazırlamışlardı ve ellerinin altındaki futbolla ilgili söyleşileri içeren dosyalardan istediğimi almama izin verdiler. Ben de bir sürü şey aldım. Tabii ayrıca Orion'daki editörlerim Bill Massey ve Carolyn Oakley'e minnet borçluyum. Kitabın sonu. 27 Ocak 2006. Sayfa 406. Kasetin arka yüzünde futbol şarkılarını dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.